Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi bakalım yayını paylaşın aşağıdan. Evet, onu konuşacağız Elçin Hanım. Primus Inter Pares biraz değişti. Bu bakışla biraz onun üzerinden geçeceğiz zaten. Aşağıdan Periskop izleyicileri şu yayını paylaş tuşunu bulup yapacak aynı şeyi. Ben de hemen sosyal medya üzerinden yapayım ki insanlara biraz şunu anlatalım. Yani bu biz eşitler arası birinci kavramından nasıl geldik böyle bir paçozlar arası birinci kavramına? Bir parça bunun üzerinde konuşalım. Her zaman yaptığımız gibi eğmeden, bükmeden, lafın neresi söylenmesi gerekiyorsa orasını kullanarak yapalım bunu. Çünkü aksi toplumda da çok ters etki yaratıyor. Neden bilmiyorum ama toplumun da bakış açısını epeyce bir değiştiriyor gibi geliyor bana. Gerekçesi şu, dün iki tane yazı, doğrusunu istersen sen açık yüreklilikle size itiraf edeyim, burada yayın sırasında konuşulabilecek yazılardı. Ama benim özellikle tercih etmeme nedenim, üzerinden pas geçerek gidebilme nedenim, bugün de anlatılabilecek bir şey olduğu için salladım ben onları. Bir tanesi İlker Başbuğ'un röportajıydı, onunla yapılan röportaj. Hani avukatı bir açıklama yapmış şimdi, sözleri bağlamanın dışına çıkartıldı falan filan. Özetle söylediği şu, diyor ki Demokrat Parti 1960 darbesinin yapılmasını istemiyorsa erken seçime gitseydi o darbe olmazdı. Ya bunun ne demek olduğunu eşek olmayan herkes anlayabiliyor değil mi? Ben o yüzden hani böyle zaman zaman çıkıp İlker Başbuğ'un kusura bakmasına mı tırnak içinde abuklamalarından hoşlanmıyorum. Askerin, sivilin kim olursa olsun böyle uzaktan bir yerden sopa sallamasından nefret ediyorum. Demokrasi savunuyoruz. Demokrasiyi her koşulda savunmak gerektiğini konuşuyoruz ve böyle çıkışlar bana kalırsa yıpratıcı, yanlış çıkışlar. Bunun nereye gideceği, anlamının nereye gideceği çok bariz. Bunu söyledikten sonra çıkıp işte ben öyle demek istemedim, bunu söylüyorum aslında, benim ne kadar demokrasi aşığı olduğumu herkes bilir. Ya bu kadar demokrasi aşığıysanız Sayın Başbuğ, o zaman kozmik odaya girildiği zaman canınızı siper edip tutsaydınız orayı. Ne yapmadınız? Ne yapmadınız? Bugün yaşadığımız her türlü pisliğin başlangıcından söz ediyoruz. Yapsaydınız ya, canınızı siper etseydiniz, yatsaydınız önlerine. Ne yapmadınız? Bugün ne kadar kolay değil mi uzaktan bunları söyleyebilmek? Asker ya da sivil olması değil burada önemli olan. Demokrasiye her koşulda sahip çıkabilmek ve demokrasi üzerinden hakkını arayabilmek. Çünkü burada konuşacağımız, tam da bugün konuşacağımız konu bununla çok yakından alakalı. Neden biliyor musunuz? İkinci yazı dün bir paçozun yazdığı yazı. Adını söyleyerek söylüyorum. Paçozun yazdığı yazı. Özellikle kullanmadım. Çünkü kendisi üstelik devletin imkanlarıyla tutulmuş bir yalının içinde. Bugün bunu ben söylemiyorum. Bizatihi olayın kurbanlarından bir tanesi olan, hatta baş kurbanı olan Ahmet Davutoğlu anlatıyor. Devletin başbakanına itibar suikasti yapmak şartıyla siyasi konumunu bozmaktan suçlu olan, kendisi, eşi, kayınbiraderi, arkadaşları, konversli bir grup, çakal hep beraber bunu iktidar imkanlarını kullanarak yapmış bir paçoz çıkıp devletin diyorum, bakın bunu, burası son derece önemli, lütfen bunu aklınızın bir yerine yazın. Devletin kendisine sunduğu ve anayasada da yazan eşit eğitim olanaklarından yararlanan çocuklara elit diye söylendi. Dün ben sabah o yazıyı okudum. Bugün sabah size başka bir yazıdan bahsedeceğim mesela. Hem yayının birinci bölümünde hem ikinci bölümünde. Neden bu kadar öfkelileri konuşmak zorundayız? Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, sizler de biliyorsunuz. İşine başka bağlantılar, emin olun çok daha yakın zamanlarda başka başka yerlerden başka başka talimatlar da ortaya çıkacak. Göreceksiniz. Fox TV'nin Ankara temsilcisi sevgili Sedat Bozkurt. Dün o bir mesaj attı ya, şu elit hikayesini konuşsan ya bir gün diye. Kendilerine benzemeyen herkesi elit zannediyor bunlar diye. Çok doğru bir söz. Benim de doğrusunu isterseniz yayın hazırlığım iki ayrı başlıkta gidiyordu ve bir tanesi buydu zaten. Altını biraz daha doldurmakla uğraşmaya çalışıyordum gün içinde. Ama bakın Serhat'ın söylediği şu söz çok doğru. Kendilerine benzemeyen herkesi elit zannediyorlar. Yayının başlığında kullandığım kavram Aslında elitler arası değil, eşitler arası birinci. Primus inter pares, Latince bir terim bu. Eşitler arası birinci, toplumun pek çok farklı kademesine aktarılacak bir bilgi aslında. Neden? Orta Çağ'dan beri. Özellikle hani işin savaşa doğru gideceğini gören lordların arasında kullanılan, asilzadelerin arasında kullanılan bir terim. Herkes eşit ama içlerinden bir tanesini kendi oylarıyla ve kendi rızalarıyla daha eşit konumda öne çıkartıp burada birliği, düzenin bozulmasını engellemeye çalışıyorlar. Sonrasında pek çok yerde kullanılıyor. Hukukta çok sık kullanılan bir terim mesela. Herkes insan şartlarında eşit ama orada yaşanılan durum özelinde birinin daha öne çıkması mümkün. Mesela demokrasiye geçildikten sonra özellikle bizim gibi cumhuriyetin uygulandığı dönemlerde, cumhuriyetin uygulandığı ülkelerde mesela bakanlar kurulunu eşitler arası birinci kavramının içine sokmak mümkün. Bütün bakanlar bakan aslında. İçlerinden bir tanesi başbakan. Neden? Seçiliyor çünkü. Asıl sorumlu o. Ama burada önemli olan hikaye hepsinin aynı sürecin içinden geçmesi ve eşitliği kabul etmesi. Demokrasi dediğimiz hikaye tam da bu işte. Bizim 5,5 yıldır burada mücadelesini verdiğimiz bir şey. Eşitler arası birinci. Ama birinin çıkıp söylediği bunlar aslında elit, elitlerin baktığı yerden Türkiye öyle görünüyor olabilir ama gerçek o değil diye söylenen şey düpedüz bir yalan. Önce bunun altını çizelim. Burada düpedüz bir yalandan bahsediliyor. Neden biliyor musunuz? Eğer eşitliğe bu kadar inanıyorsa bu insanlar, seçimle halkın karşısına çıkıp onlardan oy alarak sevin ya da sevmeyin. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı en yüksek oy oranına sahip başbakanın o makamdan düşürülmesi için resmen kumpas kuran insanlardan bahsediyorsunuz. Eşitlik değil ki bu insanların dertleri. Bu insanların bir tane dertleri var. Efendilerinin varlığının devamını sağlayabilmek. Bu kadar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki efendilerinin olmadığı bir ortamda kendileri eşitler arasına giremeyecek. Eşitin çok altında. Hepsi paçoz. Kusura bakmayın daha açık bir kavramla kullanılamaz. Bu insanlar günlük duş almayı, temizlik kurallarını, adab-ı muaşeret olarak anılan çok basit temel görgü kurallarını bilmedikleri için kendi hayatlarına toplumu çekmeye çalışıyorlar. Kendileri toplumun düzlemine yükselmeye çalışmıyorlar. Öyle bir dertleri yok. Çünkü onlara göre bir takım dogmalarla başlayan hayatları bilimsel bilgi eşliğinde devam ederse yaşamları bozulacak. Biliyorlar, insan eşitliğine girdikleri anda kafalarındaki eşitsizlik düzlem hayatlarıyla bugün yaşanan hayatın uyumsuzluğunu çıkartacak ve mutsuz edecek onları. Mesela birileri açısından söylenen eşitlik onlar açısından geçerli olmayacak. Dün enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Aralık ayı için %1.25, 2020 yılı geneli için %14.6 olarak açıklanan enflasyon rakamları sonrasında gördünüz pek çok gazetede, bugün de yayının ikinci bölümünde göreceğiz zaten. Pek çok gazete tablolar yayınladı. O tablolar devletin kendi tabloları. Gerçekten kimin bu zamlardan sonra ne kadar maaş alacağını gösteriyor. Ve o tablonun içine bakacak olursanız bir cami görevlisinin bir öğretmenden daha fazla maaş alacağını görebilirsiniz. Bir vaizin alacağı para daha fazla bir öğretmenden. Neden? Eşitler arası birinci ise eğer, eşitin asıl sağlanacağı, eşitliğin asıl var olacağı şey eğitim olmak zorunda değil mi? Gelin bakalım, bugün eğitim dediğimiz şey ne kadar eşitler arasında yürütülüyor? Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte, yani eğitimin eşitlenmesi, birlikte bir hale getirilmesiyle birlikte aslında Türkiye'de bütün çocuklara aynı eğitim olanaklarının sunulması amaçlandı. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün Türkiye'de eşitler arası değil ama elitler arası birinci Kartal İmam Hatip Lisesi. Aksini iddia edebilecek var mı içinizde? Devlet kademelerine yapılan atamalara bakın. Aksini söyleyebilecek bir Allah'ın kulu çıkabilecek mi içinizden? Nerede kaldı eğitimde eşitlik ilkesi? Hani burada hep 5,5 yıldır konuşuyoruz ya, anlatmaya çalışıyorum. Benim hayatta inandığım şey bu. Türkiye'de, bu topraklarda, Cumhuriyet'te yani 1923'ten beri yaşanan mücadele tek bir başlığa indirgenebilir. Köy enstitülerini kurup herkese eşit eğitim olanağını götürmeye çalışanlarla köy enstitülerini yıkmakla övünenler arasındaki mücadeledir bizim Cumhuriyet tarihimiz. Bugüne geldiğimizde de farklı bir şey görmeyeceğiz. Bütün bunların içinde ortaya çıkan, zaman zaman iktidar güçlerini kullananların yaptıkları, bizim bugün yaşadığımız 1950'den sonra tam da İlker Başbuğ'un söylediği gibi ama sığına sığına bir taraflardan dolana dolana kıvırarak söylediği gibi açık söyleyelim Demokrat Parti'nin yaptığı hikaye değil mi? ben odunu getirsem sizler seçersiniz diyebilecek yetkiyi vermek insanlara. Aynı şeyden bahsetmiyor muyuz? Evet. Bugün parlamentonun en ufak bir değeri kaldığına inanıyor musunuz siz? Yasa yapamıyor. Denetim yapamıyor. Bütün bunların dışında bir denetlemenin de ötesinde aslında toplumun temel göstergelerini belirleyebilecek bir kurum olma kimliğinden çok daha uzaklaşmış durumda. Ne farkı var insanların? Bir kişiye hizmet eden koskoca bir ülkeden bahsediyoruz. Ve böyle bir ülke bazıları için işte eşitliğin yaşandığı ülke oluyor. Çünkü çok iyi biliyorlar ki o bir kişinin iktidarda olmadığı gün kendilerini ciddiye alan kimse olmayacak. Yani Boğaz'da bir yalı dairesinde bürolarının olma ihtimali yok. Geçin onu, bir gazetede köşe yazarı olma ihtimalleri sıfır. Hatta hayallerindeki gerçeklik eğer yaşanacak olursa ki asla böyle bir şey olmayacak. Evlerinden çıkamayacak durumda olacaklarının bile farkında değiller. O derece paçoz, o derece avam yaklaşıyorlar olaya. Çünkü buradaki temel gerekçe kendilerini daha iyi bir konuma getirmek değil, toplumu daha aşağı indirerek herkesi o avam sınıfın içine sokmak. Neden? Çok basit bir gerekçesi var. Çünkü ancak böyle yapıldığı zaman toplumun içinde bir parça yukarıda görünebilecekler. O kadar düşükler ki, sıradan insanlar ya, gün içinde duş alan, temizlik kurallarına riayet eden, günaydın diyen, merhaba diyen, böyle insanlar elitist adlandırılıyor artık. Seçkin o insanlar. İyi ama eğer seçkinlik buysa, bu kadar basitse üstelik, neden yapmıyorsunuz? Neden mesela Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün yönetenler bizim için standart Avrupa Birliği diye bağırıyor? Elitist dediğiniz insanlar onlar işte. Her sabah kalktıklarında duş alan, sokakta karşılaştığında tanıdığına tanımadığına günaydın diyen, merhaba diyen, iyi günler dileyen insanlar. Senin elit dediklerin onlar. Dünden beri Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısında o demir kapıya takılan kelepçe bütün 18 yıllık bir dönemin özetidir diye anlatmaya çalışıyorum insanlara. Her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi bir kenara bırakın. O tek kelepçeli görüntü var ya, bilginin esir alındığı, bilginin eline kelepçe takıldığı, avamlığın bu kadar, paçozluğun bu kadar serbest bırakıldığı, cehaletin kutsandığı bir dönemin tek karelik fotoğrafıdır o. 18 yılı çok güzel özetler. Bir yandan yalan söyleyen, sürekli olarak ben dünya ailesinin içindenim, ben de şöyle iyiyim, Kopenhag kriterleri benim için Ankara kriterleridir, Maastricht kriterleri, İstanbul kriterleridir, alırsanız alın, almazsanız ben devam ederim diye sallayıp duran insanlar, mesela eşitliğe bu kadar önem veren insanlar, bir tek sahte diplomanın ardından tek bir cümle edemezler. Çünkü çok iyi bilirler ki, yargının ele geçirilmiş hali eğer ellerinde olmazsa, bu anlatılan yalanların devamı da mümkün olmayacaktır. Yani bir güreşçinin neden bir bankanın yönetim kuruluna, kamu bankasının yönetim kuruluna atandığını anlatmak çok zordur. Ama bir yanıyla da eğer bunun sorgulanmasını engelleyecekseniz çok basittir. Çok basittir bu. Siz konuşulmasını durdurursunuz. Yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin seslerini çıkartmasını engellersiniz. O zaman hiçbir şey yapamazlar. O elit dediğiniz çocuklar var ya, hepiniz bal gibi, buz gibi, boru gibi, eşek gibi bilirsiniz ki annesinin babasının çoğu göz bebeğidir. Zar zor bütün imkanlarını, anadan atadan kalmış her şeyi satıp savarak gerektiğinde okutulur o çocuk, o çocuklar. Oraya gönderildikten sonra da öyle hayatları bal börek içinde geçmez hiçbirinin. Zor okurlar, çalışır çoğu hatta. Dünden beri o kadar çok mail aldım ki onlardan bir tanesi bugün sabah okurken gerçekten bir yandan da gurur duydum. Çünkü bu insanlar artık saklanmaktan vazgeçiyorlar. Geçmişte bunlarla ilgili, kendileriyle ilgili konuşulmasından bile hoşlanmazdı bu insanlar. Ama mesela Ömer, sevgili Ömer Bayraktar yazmış. Ben 5 çocuklu bir işçi ailesinin çocuğuydum. Babam 25 yıl sırtında halı taşıyarak okuttu beni ve ben Boğaziçi'nde okudum diye yazmış. Hiç de kolay okumadım ama okudum. Ailem beni orada okuttu. Bu mu elit dediğiniz insan? Değil, değil mi? Ama bakın, bir kavram konulmalı ki, bir düşman kavram konulmalı ki bugünün cehaleti, bugünün paçozluğu sırıtır olmasın. Her alanda böyle. Bunun en önemli basamağı da mutlaka konuşulmasını engellemek. Çünkü konuşulduğunda ortaya çıkacak şey bu işte. Farklı değiliz ki biz birbirimizden. Aynı ülkenin insanlarıyız, birbirine 3 aşağı 5 yukarı benzeyen insanlarız. Ama bugün son 18 yıldır birileri kendilerinin daha önde olduğunu söylüyorlar. Üstelik bu öndelik öyle bir şey ki ne bilimsel bilgiye dayanıyor, ne ayrı bir beceriye dayanıyor, ne farklı bir yetenekleri var. Sadece ve sadece iktidar gücüne yaslanarak söylüyorlar bunu. Bütün avamlıklarını, bütün cehaletlerini topluma böyle dayatmaya çalışıyorlar. Bunu yapabilmenin yöntemi mutlaka medyayı ele geçirmek. Çünkü yalanın ne kadar çok söylendiği tam da buna ikna kabiliyetinin gelişmesiyle alakalı işte. O yalanı insanların etrafında çaktığınız, hatta yalanı zaman zaman evirerek onu başka bir konuma getirdiğiniz zaman insanların kafası karışıyor. Mesela geçmişte bu yalanın üretimine ortak olmuş insanlar bugün demokrasi kahramanı olarak yalanın yeniden üretimine farklı bir katkı sağlayabiliyorlar. Ne anlatmak istiyorum? Söylüyorum yani zaman zaman bir şeyler söylüyorum. Bazılarınız bozuluyorsunuz buna. Bozulun kardeşim. Demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Birbirimizle aynı anda mutlu olmak zorunda değiliz. Ama ülke mutluysa hepimiz mutlu olmak zorundayız. Çünkü burada hepimizin ortak bir çıkarı söz konusu. Ülkenin çıkarı söz konusu. Burada geçmişte o dönemin başbakan bugünün cumhurbaşkanının basın müşavirliğini de yapmış. Sadece bir isim diye söylüyorum. Mesela Akif Bekir'den çok sıkça bahsediyorum. Bazılarınız diyorsunuz ki ama o adam acayip ya falan. Bak güzel kardeşim. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Aytun Çerkin'in bir yazısı var. Günün en çok konuşulacak yazısı olacak. Hatta uzunca bir müddet konuşulacak bu yazı. Okudun okumadın bilmiyorum. Ama Serdar Akino'nun, benim de geçmişte beraber çalıştığım kıdemli bir gazetecinin, devlet başkanları, hükümet başkanları, birlikte yaptığımız seyahatler, çok fazla insan tanıyan, bu camia ile ilgili 2-3 kelam etme hakkı olan insanlardan bir tanesidir Serdar Akinak. Onun yeni bir kitabı çıktı ve kitabın içinde, anlatmak istediklerinin içinde bir başlık, Aytun Çerkin bugün yazısının içine almış. 2004 yılında Endonezya'da yaşanan bu büyük deprem, üst üste o kadar çok şey yaşandı ki 240 bine yakın insanın hayatını kaybettiği bir deprem. Oraya ben de o seyahati hatırlıyorum. 3 kere yanlış hatırlamıyorsam gidildi. Ben ikincisine ya da üçüncüsüne iştirak ettim. Çünkü burada Serdar Akinan'ın bahsettiği seyahat sadece ve sadece genel yayın yönetmenleri bir de çok muteber temsilciler ayarındaydı. Muhabirler alınmadı bu seyahate. Bakın eşitler arası birinciye ne kadar önem veren insanlardan bahsediyoruz. O dönemde iktidarda olan Alman İşçi Partisi'ydi. İngiliz bile değil, Alman İşçi Partisi'ydi. Bugün tarihin derinliklerinde yer almış bir parti. Ve burada Serdar Akinan, bugünün Cumhurbaşkanı, o günün Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine hal hatır sorma gerekçesiyle yaklaşarak, elini omzuna atarak, yavaşça ve sonradan iyice şiddetlendirerek boğazını sıktığını, aileme neden küfrettiriyorsun diye dişlerinin arasından söylendiğini ifade ediyor. Serdar Akinan'ın iddiası bu. Olmuştur, olmamıştır. Vallahi etrafı bir koruma çemberi içine sarıldığı için biz pek çok şeyi görmemize rağmen olup olmadığını maalesef çok net anlatamıyoruz ya, bilemiyoruz ya. Ama beni burada daha çok ilgilendiren bir ifade var. İnsanlar bu bölümüne takılacaklar yazın. Beni bu hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz benzer örneklerini gördük. Ananı da al git'i gördük. Soma'da yaşananları gördük. Biz bunları gördük kardeşim. Bu değil sorun olan. Burada asıl önemli olan deniyor ki Serdar Akinan'ın daha sonrasında bir uyarı alması. Uyarıyı yapan o günden sonra işte o yüzden bir gün sonra Nuray Mert. Yeni Şafak gazetesi çevresine yakındı deniyor Nuray Mert için. Hani bugün birileri hep demokrasi kahramanı anlatıyor ya. Sürekli öyle duyuyorsunuz. Kafanız hep böyle doluyor. Ya bunlar iyi insanlar ya. Evet yani yetmez ama evet ama yani iyi. Yeni Şafak camiasına çok yakın olduğunu Serdar Akinan'ın söylediği Nuray Mert diyor ki Serdar ben Mustafa Karaalioğlu ile konuştum. Sen Akif Bekir ile buluş. Bunlar senin kötü niyetli olduğunu düşünüyor olabilir. Kendi ağzınla anla. Neden bir gazeteci kendi ağzıyla başbakanın basın müşavirine ve onun o göreve oturttuğundan adım kadar emin olduğum Star gazetesinin o zamanki genel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu'na dert anlatmak zorunda kalsın? Eşitler arası birinciden bahsediyorum. Bakın medya ne kadar eşit. Bir aracı gazeteci var. Büyük demokrasi kahramanı. O arabuluculuk yapıyor. Başbakanın basın müşaviri ve başbakanın en azından görüşlerine önem verdiğini herkesin bildiği o dönemin Star gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu. Birkaç gün sonra yazıdan aktarıyorum yani Aytun Çerkin'in yazısı ama kitabın sahibi Serdar Akinan. Birkaç gün sonra Yeni Şafak gazetesi yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu, özür dilerim ben Star dedim demin. Şu anda Karar gazetesini yönetiyor diye de parantez içine almış, iyi yapmış bunu. Çünkü biliyorsunuz büyük demokrasi kahramanı bu insanlar. Başbakanın sözcüsü Akif Bekir şu anda Karar'da yazıyor. Ne tesadüf. İle Cihangir'de Kupa adlı kafede buluştuk. Bir düşmanlığım olmadığını söyledim. Bir gazeteci niye bunu söylemek zorunda olur ya? Neden bunu anlatır? Soru sormaya çalışıyorum. Olay ne biliyor musunuz? Bir basın toplantısı yapılıyor. Serdar Akinan da söz istiyor. Verilmiyor ısrarla. Hikaye bu. Bir düşmanlığım olmadığını söyledim. Amacım sadece gazetecilik yapmak olduğunu belirttim. Akif Bey'e, Serdar, dikkat. Beyefendi yaptığın agresif yayıncılıktan çok rahatsız. Bu muhaliflik değil dedi. Bak demokrasi kahramanı. Görüyor musun? Bu adam gazetecilerin akreditasyon kartlarını iptal etti dediğim zaman benim pek çok arkadaşım bana düşman oldu. Geçmişten mi getireceksin? Hep bunu mu konuşacağız? Hep bunu konuşacağız kardeşim. Hep bunu konuşacağız. Bu hiç değişmeyecek. Çünkü aynı şey yaşanacak. Devam ediyor. O gece sohbet ilerlerken medyanın rolünden yakındılar. Lütfen dikkatli dinleyin kardeşim. Bak çok şükür Serdar da hayatta. Aytun Çerkin de yaşıyor. Mustafa Karahalioğlu da, Akif Bekir de, Allah ömür versin. Hepsi yaşıyorlar. Bunların tamamı konuşulabilir. O gece sohbet ilerlerken medyanın rolünden yakındılar ve Mustafa Karahalioğlu Akif Bekir'e dönerek, ben geçen gün Sayın Başbakan'a da söyledim. Medyanın hali ordudan daha önemli. Asıl medya ile uğraşmak gerek. Orduyu bir şekilde kontrol edersin, anlaşırsın. Ama medya öyle değil dedi. Gördünüz mü? Ne büyük demokrasi kahramanları. Bugün alkışladığınız insanlar bunlar. Hani bana söylüyorsunuz ya, ya ama tamam da yani geçmiş geçmiş ya. O geçmiş böyle geçti Türkiye'den. Bugünün anlatılan paçozlar arası eşitliği böyle sağlandı işte. Diyor ki sonuç, yazısının sonuç bölümünde Aytun Çerkin. O konuşmadan sonra birkaç yıl içinde Star grubuna el konuldu. Sabah ATV satıldı, Kanal Türk el değiştirdi. Sonrasında da Serdar Akinan için medyadan sürülmenin miladı oldu. Şaşırdık mı? Şaşırdık mı sizce? Şaşırmadık değil mi? Bugün bu kadar rahat İstanbul'da bir yalı dairesinin içinde, parasını kendilerinin ödemediği bir yalı dairesinin içinde, başbakanı görevinden edecek kadar palazlanmış bir paçoz sürüsü bu sözü söyleyip, analarının babalarının 3 kuruş gözünden, dişinden, tırnağından artırdığı parayla, bir dönemin seçkin, 2013 yılında örneğin dünyanın en iyi 150 üniversitesi arasında Boğaziçi. Bugün yok. O üniversiteye girmiş bilgisiyle, bilinciyle, çalışmasıyla o üniversiteye girmiş çocuklarını elit olmakta suçluyorlar. Keşke herkes o kadar elit olsa. Keşke hepiniz o kadar, o çocukların onda biri kadar elit olsanız. Keşke bunu yapabilseniz. Dünyada herkesle mücadele edebilmenin yolu iktidar gücünüz olmasa. Nereden biliyoruz bunu? İktidarınızın gücü geçmediği yerlerde yere yapışıyorsunuz çünkü. Gerçekten inanmıyor musunuz? Ray Brunson olayına bakın. Deniz Yücel olayına bakın. Avrupa Birliği ile ilişkilere bakın. Açılan edilen telefonlara bakın. Libya'daki durumumuza bakın. Körfez'e bakın. Bütün bunlar o kadar büyük yalanların nasıl saklandığını gösteriyor işte. Biz böyle bir sürecin içinden geçtik ve bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan o kelepçe var ya, bilimsel bilgiye takılmış kelepçedir o. Birilerinin gerçekten içlerinde sakladıkları kini ortaya kusmalarının gerekçesidir. Bu ülkenin güzel çocuklarının, bu ülkenin aydın insanlarının çocuklarım okusun diye canını dişine takarak kurmaya çalıştıkları yaşamın kelepçelenmiş halidir o. Hiç fazlasını söylemeye gerek yok. O yüzden büyük bir kinle, büyük bir öfkeyle o kurumlara saldırılıyor şu anda. Biri sosyal medyada paylaşmış, babasının parasıyla giremediği her yere düşman diye. Hiç yanlış bir cümle değil. Hiç. Bakın etrafınıza. Hayatı kendilerine benzetmeye çalışan bir grup insan, üstelik utanmadan bunun sonucunda çıkıp diyorlar ki, kimin yaşam tarzına karışmışız? Yaşam dediğiniz şeyi sağından solundan çekiştirip bu boktan hale getirirseniz yaşam tarzına karışmak bizatihi budur zaten. Ortada yaşanacak bir şey yok ki, bir hayat yok. İnsanların eğitim olanaklarının elinden alındığı, her türlü organizasyonun tek bir merkeze bağlandığı, paranın tek bir kanala doğru aktığı ve o paranın paylaşımının yine aynı kanaldan yapıldığı bir düzen içinde insanların eşitler arası birinciden bahsetmesi sizce mümkün mü? Size soruyorum şimdi. Siz düşünün, eşitler arası birinciyi eğer böyle görecekseniz, tamam. Latince'de başka bir kavram var, egregius deniyor. Egregius. Bu demokrasi kavramının içinde çok kullanılan bir Latince terim değil. Aslını isterseniz çok da fazla girmemiş. Ama bazı siyasal düşünce tarihi uzmanları egregius kavramını kullanırlar. Egregius, daha sonra başkalaşarak, İngilizce içinde, özellikle İngilizce içinde farklı bir şekilde yer almış. Deniyor ki, hani bugün COVID-19'dan konuşurken hep duyduğunuz bir kavram var, sürü bağışıklığı. İşte o sürü bağışıklığıyla çok alakalı bir kavram Egregius. Çünkü sürünün dışında kalan demek. Yani seçkinin karşılığı olarak Latince'de kullanılan kavramlardan bir tanesi Egregius. Seçkin olmak, eğer sürünün dışında olmaksa hepimiz için bir hayat standardı olmalı zaten bu. Çünkü bahsettiğimiz sürü, deminden beri konuştuğumuz sürü, medya özgürlüğüne inanmayan, bireysel özgürlüklere inanmayan, bireysel eğitim ilkelerinin tamamının yerle eksan edilmesine inanan, üstelik bunun için yapabileceği kötülüğün önünde sınır bulunmayan, limitleri olmayan, koşulsuz bir cehaletten bahsediyoruz. Ve o cehaletin varlığını devam ettirebilmesi için Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takması şart. Başka bir şey yapamaz. Başka bir şansı yoktur. Çünkü eğer bunu yapmazsa kendi paçozluğu, kendi cehaleti, kendi ağır yaşanmış lümpenliği ortaya çıkacaktır. Ve bu ortaya çıktığından itibaren de hiç kimseyi, elindeki medya gücü de dahil olmak üzere, hiçbir şeyle kandırma şansı yoktur. Büyük yalanların devam şansı yoktur. O yüzden bu bilgiye düşman olmaları, eşitler arası birinci kavramından nefret etmeleri şaşılacak bir durum değildir. Bugün yaşadığımızda sadece bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Herkesin birbirine benzediği bir ülke istemiyoruz biz. Biz farklılıklarımızın zenginlik olarak ülkemize, toprağımıza, memleketimize yayılmasını istiyoruz. Çünkü ancak böyle birlikte bir güzellik oluşturabileceğimizi biliyoruz. Bunun için de konuşmak zorundayız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapmak zorundayız bunu. Eğer yapabilirsek birbirimizden uzaklaşmayacağız çünkü. Ayırmaya çalışanların tamamı kaybedecek. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ama biz kazanacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz birlikteliğe inanıyoruz. Ve bu yayının sürmesi için eğer desteğiniz olup olmayacağını düşünüyorsanız yayının sonunda anlatacağım zaten o yöntemleri, göreceksiniz hepiniz. Ama buradaki birlikteliğimiz her şeyden, ama her şeyden çok daha önemli. Çünkü biz birlikte konuşarak birbirimize yabancılığımızı atacağımızı, aynı insanlar, benzer insanlar, aynı toprağın insanları olacağımızı, bunu ortaya çıkartacağımızı çok iyi biliyoruz. Bunun için konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız dediğim gibi. Ama direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve aklımızdan hiç çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.